bin yılın sonunda şeytanın durumuna bakalım. Vahiy 20. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Bin yıl tamamlanınca şeytan atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog'la Magog'u saptırmak, savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar ama gökten ateş yağdı, onları yakıp yok etti der. Tüm vahiy son günlerde olacak olanlarla ilgili ise de son birkaç bölüm özellikle son günlerle ilgilidir. Burada şeytan ile dünyanın Tanrı'ya son isyanını görürüz. Bu bölümünde gösterdiği gibi bin yıllık dönem insanın ideal koşullar altında sınandığı dönem olacaktır. Şeytan çözülür çözülmez ideal koşullar altında Mesih'in kişisel egemenliği altında bulunan pek çok insan şeytanın tarafına geçecektir. O birçok kişinin geldikleri yer sorusu iyi bir sorudur. Bin yıllık döneme giren pek çok kişi yanında o dönemde doğmuş kişiler de olmak kaydıyla bu yeryüzü nüfusunun en yüksek olduğu dönem olacaktır. Hastalıklar ortadan kalkmış olacak. Günahın laneti fiziksel dünyadan uzaklaştırıldığı için herkese yetecek kadar yemek de olacaktır bu dönemde. Bu koşullarda da yalnızca insan yüreği değişmeden kalacağından birçok kişi Tanrı'ya sırt çevirip şeytanın peşinden gidecektir. Bu inanılmaz gibi görünebilir ama bugüne bakarsak şeytanın oldukça başarılı olduğunu da görürüz. Bin yıllık dönemi izleyen bu başkaldırı insan yüreğinin nedenli korkunç olduğunu göstermektedir. Yeremya peygamber şöyle der. Yeremya 17. bölüm 9. ayette. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? Biz nedenli kötü olduğumuzu bilmiyoruz. Eski doğamızı Tanrı'ya itaatkar hale getiremeyiz. Romalılar 8. bölüm 7. ayette, çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de der. O kişiler Mesih'in bin yıllık egemenlik döneminde ideal koşullar altında yaşayacaklar ve bence de bu durumdan yorulacaklardır. O egemenlik sürerken bir diktatör olmayacak. Dolayısıyla Rabbin yolunda giderseniz iyi edersiniz. Ancak bazıları Rabbin yolunu izlemek istemeyecekler ve fırsatını yakalayınca da baş kaldıracaklardır. Yeryüzü ulusları tekrar şeytanın etkisinde kalıp isyan planlarını yapacaktır. İsyana Gog ile Magog ya da Yecüc ve Mecüc adı verildiğinden kutsal kitabı çalışan kişiler bunu Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde geçen Gog ve Magog ile özdeşleştirmektedirler. Adlar aynı olsa da yer, zaman ve katılanlar itibariyle buradaki olaylar farklı olduğundan bu olanaksızdır. Hezekiel 38 ve 39'da kuzeyden gelen Gog ile Magog'un saldırısı Mesih karşıtının sahte barışını bozmakta ve onun büyük sıkıntı döneminde kendisini göstermesine yol açmaktadır. Tanrısız güçlerin kuzeyden bu şekilde isyana kalkması insanlık üzerinde o denli etkili olmuştur ki bin yıl sonra insanlığın son isyanına da aynı ad Gog ve Magog isimleri verilmiştir. Bu yüzyılda biz de benzer bir durumdan geçtik. Birinci Dünya Savaşı o kadar yıkıcıydı ki Avrupa'da patlak veren diğer savaşa da İkinci Dünya Savaşı adı verildi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra günümüzde insanlar Üçüncü Dünya Savaşı'ndan söz ediyor. Şimdi benim adımda olan pek çok insan olabilir. Hatta bazen aynı ad ve soyadı da taşıyabiliriz ancak bunun böyle olması bizim aynı kişiler olduğumuz anlamına gelmez. Hezekiel 38 ve 39. bölümlerdeki savaş Gog ile Magog. Burada Vahiy 20. bölüm 8. ayetteki Gog ile Magog'dan farklıdır. Adları aynı olsa da şeytanın son başkaldırısına yönelik farklı savaşlardır bunlar. Adların aynı olması olayın da aynı olduğunu göstermeyecektir. 9. ayetle son atom bombası atılır. Tanrı'dan sözcüğü birçok metinde geçmez anlamı Gog ile Magog'u yok eden doğal güçler ve burada da söze edilen Gog ile Magog'u aynı güçlerin yok edeceği anlamındadır. Tanrı'ya karşı olan bu son direniş ve başkaldırı da insanın Adem bahçesindeki ilk başkaldırısı kadar yanlış ve düşüncesizceydi. Burada insan Tanrı'ya itaatsizliğinin başı değil sonu söz konusudur. İnsanın isyanının sonu geldi. Son yargıdan başka bir şey artık kalmamıştır. Vahiy 20. bölüm 10. ayette onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberlerin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir der. Burada şeytanın ateş ve kükürt gölüne atıldığını görüyoruz. İçinde yaşadığımız çıkar çağında reddedilen son derece önemli bir sözü burada görürüz. Öte yandan Tanrı'nın çocuğu için hem kendisinin hem de Tanrı'nın düşmanı olan o varlığın adil sonu sevinç veren bir durumu da ortaya çıkartmaktadır. Burada dikkatinizi birkaç noktaya çekmek isterim. Birincisi, bugün şeytan cehennemde değildir. O havadaki gücün egemenidir. Dünyayı büyük oranda kontrolünde tutan güçtür. Elbette bugün Tanrı tarafından sınırlandırılmaktadır, ancak büyük sıkıntı döneminde bir süre için tümüyle serbest kalacaktır. İkinci nokta ise, şeytan cehenneme atılacak ilk varlık olmayacaktır. Canavar ve sahte peygamber ondan 1000 yıl önce oraya gidecektir. Son olarak cehennem ateş ve kükürt gölü olarak tanımlanır. Cehennemin en ciddi tanımını veren Rab İsa Mesih'tir. Şu ayetlere bakalım. Luka 3. bölüm 7. ayette Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engelekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Aynı şekilde Matta 25. bölüm 41. ayette sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblis de melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Matta 8. bölüm 12. ayet ise ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak der. Bu nokta herkesi düşündürmelidir. Cehennem hem nasıl karanlık hem de gerçek ateş olabilir. Tanrı sözü şunu da ekler Matta 13. bölüm 42. ayette. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Markos 9. bölüm 42. ayette. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı geçirilip denize atılması kendisi için daha iyi olur der. Benim düşünceme göre ateş, cehennem gerçeğini en iyi ifade eden simgedir. Örneğin, insanın ruhta işlediği günahlar nasıl bedensel bir cezaya uğrayabilir? Sanırım karanlık ve derinlik Tanrı'dan ayrılmak olmalıdır ve bu dünyada boşa harcanmış bir yaşamı da içermektedir. Bir insan için cehennemde oğlunu kendisine şu şekilde seslendiğini duymaktan daha yakıcı bir ateş yakabilir mi? Baba, seni buraya kadar izledim. Bu çok ciddidir. Ateş sonsuza dek Tanrı'dan kopma anlamına gelen gerçeğin kötü bir simgesidir. Simge her zaman gerçeğin zayıf bir ifadesinin yerini tutar. O zaman kurtulmayanların yargısı nasıl olacaktır? Vahiy 20. bölüm 11. ayette sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler der. Birçok kişi büyük beyaz tahtı yanlışlıkla genel yargı olarak algılar. Bu tüm çağlar boyunca kurtulmamış olanların yargılanmak üzere diriltilmesinden kaynaklanmaktadır. Kurtulmuş olanların tamamı ilk dirilişte diriltilir. Büyük sıkıntının kutsalları bile dirilişte yer almaktadır. Kurtulmamış olanların diriltilip işlerine göre adil ve eşit olarak değerlendirileceği zaman ikinci diriliş zamanı olacaktır. Ve bu zamanda pek çok kişi reddettikleri Mesih'in karşısına yaptıkları birkaç iyi işle sanki Rabbin önüne ellerinde birkaç küçük çiçek demetiyle çıkacaktır. Ama kimse bunlarla Rabbin önünde duramaz. Bu çok ciddi bir durumdur. Onun huzurunda durabilmek için ona kurtarıcı olarak ihtiyacımız var. Mesih'in doğruluğunu giyinmemiz gerek. Başka türlü kaybolan günahlının şansı yoktur. Gök ve yerin kaçıp gitmesinin en doğal yorumu, bugünkü yer ve göğün yok edilip yepyeni yer ile yeni göğün yaratılacak olmasıdır. Bu yaklaşım 21. bölüm 1. ayette Yuhanna'nın geçip giden yer ile göğün yerine yeni yer ve göğün yaratılışını görmesi ile de doğrulanmaktadır. Tahta oturan kişi ise Rab İsa Mesih'tir. Yuhanna 5. bölüm 22, 26 ve 29. ayetlerde şöyle der. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini oğula vermiştir. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Tanrı'nın işi nedir? Yuhanna 6. bölüm 29. ayette İsa Tanrı'nın işi, onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir diye yanıt verdi. İyilik etmiş olanlar Mesih'i kabul etmiş olanlardır ve ilk dirilişte dirileceklerdir. Kötülük etmiş olanlarsa suçlanma üzerine diriltileceklerdir ki Bu da büyük beyaz tahttaki yargıyı oluşturacaktır. Vahiy 20. bölüm 12 ve 13. ayetlerde tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarda kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı der. Evet, sen de orada adil şekilde yargılanacaksın. Yaşamınız kaydedilmektedir ve kayıtları elinde tutan da Mesih'tir. Ve bu aynı Mesih bu yargı için lütfunu sunmaktadır. Efesler 2. bölüm 8. ayette iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır der. Ölüler küçük ve büyük olarak sınıflandırılır. Hiçbiri kurtulmamıştır. Çünkü adları yaşam kitabında geçmez. Kurtulmak için hiçbir zaman Tanrı'ya dönmeyenlerden bahsedilir. Ravi İsa kendi gününde de şöyle dedi. Yaşama sahip olmak için bana gelmiyorsunuz. Onlar da gelmemişti. Buradaki kitaplar herkesin işlerinin kayıtlı olduğu kitaplardır. Tanrı'nın çocuğu olarak ödüllendirilmek amacıyla değerlendirilmeye biz de tabi kalacağız. 2. Korintliler 5. bölüm 10. ayet büyük beyaz tahtın önündeki yargının kurtulmamış olanlar için olduğunu söyler. Milyonlarca insan işlerine göre yargılanmayı isteyecektir. Bu onların fırsatıdır. Yargılanma adil olacaktır ama kimse işleri sayesinde kurtuluşa kavuşmayacaktır. Deniz kendisindeki ölüleri verdi diyor. Ölü bedenleri denize karışmış olanlar da diriltilecektir. Tanrı'nın bu konuda bir sorunu yoktur. Zaten sonuçta bizi yaratan O. Yerdeki mezarlarda kendisindeki ölüleri verecek. Kurtulmamışların ruhlarının gittiği ölüler diyarında kendisinde olanları yargı için teslim edecektir. Vahiy 20. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı der. Bazı çevirilerde ölüler diyarına cehennem denmektedir. Eski antlaşmada geçen Şeheol ya da Hades tam olarak cehennem değildir. Görünmeyen ölülerin olduğu yerdir ve iki bölüme ayrılır. Cennet yani paradise. Mesih eski antlaşmadaki inanları kendisiyle birlikte alıp göğe götürürken bu başladı. Efesler 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara yeryüzüne indi demek değil de nedir? İnen de odur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da odur der. Mesih iki şey yapmıştır. Hem insanlara armağanlar verdi hem de daha önce ölmüş olup paradise diye adlandırılan cennette bulunan eski antlaşma kutsallarını cennete götürdü. Ancak ızdırap çekme yeri büyük beyaz tahta yargılanma yapılırken kendisindeki kurtulmamışları teslim edecektir. Bu yargıya çıkanların hepsi kurtulmamış kişilerdir ve ikinci ölüm olan ateş gölüne atılırlar. Rab oraya karanlık da der. Bence bu bir simgedir ve gerçekte karanlıktan da ateşten de kötü bir durum söz konusu olacaktır. Tanrı'dan sonsuza dek ayrılma burada söz konusudur. Çünkü ölüm ayrılma anlamına gelir. Ölüm insanın son ve en büyük düşmanıdır ve ortadan kaldırılmaktadır. Artık şöyle denmeyecek. Herkes Adem'de ölür. İnsanın en büyük düşmanı olan ölüm burada kişiselleşmektedir. Eski antlaşmada Hoşea 13. bölüm 14. ayette şöyle der. Onları fidye ile kurtaracağım. Ölüler diyarının elinden ölümden fidye ile kurtaracağım. Felaketin nerede ey ölüm? Yıkıcılığın nerede ey ölüler diyarı? Hiç pişmanlık duymayacağım. Elçi Paulus da 1. Korintliler 15. bölüm 26 ve 55. ayetlerde ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede diye sorar. Ölüler diyarı yani Hades, kurtulmamış canların cezaevi gibidir ve aynı şekilde ateş gölüne atılırlar. Kurtulmamışlar artık ölüler diyarında değil, ateş gölündedir. Orası şeytanın, canavarın, sahte peygamberin ve hizmetkarlarının da bulunduğu yer olacaktır. Eğer insan Tanrı'nın sunduğu yaşamı kabul etmezse geriye tek yol kalır. Sonsuza dek şeytanla birlikte olmak. Tanrı insanı oraya gitmesi için yaratmadı. Ama Tanrı'yı reddeden insan için başka seçenek kalmaz. Cehennem şeytan ve cinleri için yaratılmıştır. Orası sanırım Tanrı'nın hiç gitmediği bir yer. İkinci ölüm sonsuza dek Tanrı'dan ayrılmaktır. Şeol ya da Hades yeni antlaşmada cehennem olarak görülür. Ve bu doğrultuda Mesih ile birlikte cennette olma ya da ateş gölünde işkence çekmek söz konusu olmaktadır. Vahiy 21. bölüm sonsuzluğa giriştir. Sonsuzluğun kapıları Vahiy 21. bölümde önümüzde açılır. Yeni gök, yeni yeryüzü, yeni Yeruşalim, yeni çağ ve bugün çok fazla göz önünde olan eski doğamızdan sıyrılmış olarak Mesih İsa'da yeni varlıklar olacağımız Vahiy 21. bölümde anlatılır. Kuzunun gelininin sonsuz evi Vahiy 21. bölümün ana konusudur. Günümüzün moda deyişiyle bu bölüm dünya dışı bir bölümdür. İlk birkaç ayet dışında bu bölümün yeryüzüyle ilişkisi bulunmamaktadır. Orada imanlılar topluluğunun sonsuz evini göreceğiz. Gerçekten de cennet nedir? Cennetle ilgili birçok duygusal ifade kullanılmaktadır ve o konudan söz ederken bile gözlerimiz parlamaktadır. Bununla birlikte cennet gerçektir. Orada sizin bir adresiniz olacak. Üstünde adınız yazılı olacak ve kaybolursanız melekler sizi bulup evinize getirecek. Sonsuzluğun görünümleri bu bölümde önümüzde açılırken yalnızca zamandan sonsuzluğa geçmekte kalmayız, yeni bir yaratılışa da adım atarız. Yeni yer, yeni gök ve yeni Yeruşalim bizleri selamlamaktadır. Kurtulmuş olanlar önceden Mesih'inki gibi yüceltilmiş bedenlerini almışlardır artık. Her şey yenilenmektedir. Yeni bir evren yaşama yeni yöntemlerle yaklaşmayı da içermektedir. Yeni evreni yeni yasalar düzene sokacaktır. Yaşam biçimi değişecektir. Vahiy 21 ve 22. bölümlerde belirtilen bazı değişiklikler şöyledir. Yeni yaratılışta günah, ayartılma ve sınanma olmayacaktır. Bu tek başına bile çok köklü bir değişikliktir. İkinci olarak Tanrı'dan gelip cennetten çıkan yeni Yeruşalim yeryüzünün diğer bir uydusu gibi olacaktır. Tersine tüm galaksileriyle birlikte yeni yaratılış ve dünya Tanrı'nın ve Mesih'in evi olan yeni Yeruşalim'in çevresine dönecektir. Üçüncü nokta ise bildiğimiz yer çekimi yasası değişecek. Yeni Yeruşalim ile dünya arasında bir trafik söz konusu olmaktadır. İnanlar topluluğu zaten dünyadan ayrılmış olacak ve onun da evi yeni Yeruşalim olacaktır. Öyle inanıyorum ki çok değişik bedenlerimiz olacak ve dünyanın ya da diğer gezegenin yer çekimi yasası bizi etkilemeyecektir. Bir başka nokta ise Tanrı bizzat tüm evreni aydınlatacağından güneş de olmayacaktır. Dolayısıyla gece olgusu da ortadan kalkacaktır. Yeni bedenlerimiz olacağından gece dinlenmeye gerek duymayacağız. Bir an önce bunu yaşamak istiyorum. Beşinci olarak yeryüzünde artık deniz de olmayacak. Bugün yeryüzünün büyük bir bölümünü denizler kaplamaktadır. Sanıyorum 1/4'lük bir bölümü. Bu dünyada yaşamın gelişmesine ilişkindir. O zaman otomobiller için ne kadar geniş bir park yeri olacak düşünsenize. Ancak balık yiyemeyeceğiz. Tabi bunlar şaka. İnsan Adem bahçesindeki gibi 1000 yıllık dönemde ve sonsuza dek vejetaryen olacaktır. İnsanın tek diyet yiyeceği meyve olacak. Vahiy 22. bölüm 2. ayete göre. Bir başka nokta ise Tanrı'nın ve Mesih'in varlığı Tanrı'nın tahtının da görünür hale gelmesiyle insan için yeni bir gün ve yeni bir yaratılış başlayacaktır. Yeni gök, yeni yer ve yeni Yeruşalim. Her şey yenilenecektir. Vahiy 21. bölüm 1. ayette bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık diyor. Burada gördüm denilmektedir. Bu Yuhanna'nın sık sık kullandığı ve olayları görmekte olduğunu anımsatan bir ifadedir. Sonsuzluğu başlatan son sahneleri görmektedir. Kutsal kitap bu yaratılışın yeni yer ile yeni göğe yer açmak için ortadan kaldırıldığını açıkça öğretmektedir. Rab İsa Mesih bizzat şöyle söyler. Gök ve yer geçecektir. Eski yaratılış ilk Adem içindi. Son Adem olan Mesih'in yeni yaratıkları için yeni bir yaratılış olacaktır. Yaşaya 65. bölüm 17. ayette çünkü bakın yeni bir yeryüzü, yeni bir gök yaratmak üzereyim. Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecekler. Yeşaya 66. bölüm 22. ayette çünkü yaratacağım yeni yer ve gök önümde nasıl duracaksa soyunuz ve adınız da öyle duracak diyor Rab diye okumaktayız. Tanrı İbrahim'e sonsuz bir diyar, Davut'a da sonsuz bir taht vaat etmiştir. Daniel asla sona ermeyecek bir krallığı önceden bildirmişti. Yeni yer tüm bu peygamberliklerin gerçekleşmesine tanık olacaktır. Eski antlaşmadaki değerli insanları düşünün. İbraniler'de bu insanlara ilişkin İbraniler 11. bölüm 13 ila 16. ayetlerde şöyle okuruz. Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar. Yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler. Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. Ayrıldıkları ülkeyi düşünenlerdi. Geri dönmeye fırsatları olurdu ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor, çünkü onlara bir kent hazırladı der. Göksel olan onların cennete gittiği değil, cennetin yeryüzüne geldiği anlamına gelir. Rabbin duasında da kastedilen budur. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. 2. Petrus 3. bölüm 13. ayette ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz diye yazar. Elçi Petrus 2. mektubunda şu anda bulunduğumuz dünyanın ateşle yok edileceğini dile getirerek 2. Petrus 3. bölüm 7, 10 ve 11. ayetlerde şöyle söyler. Şimdiki yer ve göklerse ateşe verilmek üzere aynı sözde saklanıyor. Tanrısızların yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. Yeni yeryüzünün en önemli özelliği denizin olmamasıdır. Bu iklimi, atmosferi ve yaşam koşullarını otomatik olarak değiştirecektir. İnsan zekasının yeni yaratılışta görülebilecek büyük değişimleri kavrayabilmesi olanaksız. Deniz geçmişte insanoğlu için sonuçları bazen iyi bazen de kötü olan bir sınır ve bir engel oluşturmuştur. Ayrıca tufan sırasında deniz yargılayıcı da oldu, ancak denizlerin yok olmasıyla toprak artacak ve daha fazla insanı barındırabilecektir. Vahiy 21. bölüm 2. ayette kutsal kentin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi der. Bu noktada bizi ilgilendirmesi gereken yer burasıdır. Tanrı çocukları olan bizlerin yaşayacağı yer burası. Cennete gitmekten söz ederken aklınıza gelen ne bilmiyorum. Birçok kişi için o bir yerdeki güzel ada gibidir, ancak orası belirli bir yerdir. Adı da Yeni Yeruşalim'dir. Kendisi bir gezegen gibidir. Açıkçası kutsal kitapta cennetten çok az söz edilir ama burada konu edilmektedir ve bu yüzden de bizim için burası önemlidir. Kutsal kentin Yeni Yeruşalim'in göğün içinde Tanrı'dan inmekte olduğunu gördüm. Kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı diyor Yuhanna. Bu Yeni Yeruşalim buradaki eski Yeruşalim ile özdeşleştirilmektedir. Bundan daha hoş bir tanım açıkçası düşünülemiyor. Kocası için süslenmiş bir gelin gibi kilise hazırlanmaktadır. Hizmetim sırasında bazı çiftleri evlendirmek benim için ayrıcalıktı. Asla çirkin bir gelin görmedim. Hepsi güzeldir. Düğün töreninde ilahileri izleyen kilise önderi ve ardından da damat ile onu getiren yakını yürüyerek ilerler. Annesi dışında kimse damatla fazla ilgilenmez. Anne oğluna gülümser ve onun harika olduğunu düşünür. Aradan bir dakika geçmeden müstakbel gelin içeri girer ve herkes ayağa kalkıp ona bakar. Bazen tek başıma gittiğim bir düğün töreninden dönüşte eşim bana sorar. Gelin güzel miydi? Her zaman şu yanıtı verdim. Evet, hiç çirkin gelin görmedim. Bunları söylerken abarttığımı düşünmeyin. Bazı gelinleri hem evlenmeden önce hem de sonra da gördüm. Ancak düğün anında gördüğümde ve kilise içerisinde öne doğru ilerlerken daha önce bildiğim, tanıdığım kız bu muydu diye de düşündüm. Tanrı o anda bu gelinlere sanki bir güzellik ve pırıltı vermektedir. İşte bu şekilde Yeni Yeruşalim güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin olacaktır. Bu harika bir sahne olacak eminim. Yeni Yeruşalim inanlar topluluğu için hazırlanmış sonsuz bir evdir. Yuhanna 14. bölüm 1 ve 2. ayetlerde İsa Mesih şöyle der. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim, çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Bu daha güzel ve uygun bir şekilde anlatılamazdı herhalde. Vahiy 19. bölüm 7 ve 8. ayetlerde de Mesih dönmeden gelen bin yıllık dönemin kuzunun düğünü olduğunu ve gelinin de inanlılar topluluğu olduğunu gördük. Elçi Pavlus'un Efeslilere yazdığı gerçekleşmiş olacaktır. Efesliler 5. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Pavlus, ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti der. Tanrı sözünün güçlü bir temizleyici olduğunu görürüz. Efesliler 5. bölüm 27. ayette ise Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır der. Vahiy 21. bölümde bize verilen resim budur. Elçi Paulus Mesih ile imanlar topluluğu arasındaki harika ilişkiyi dünyadaki evlilikle karşılaştırarak konuşmasını şöyle sürdürür. Efesler 5. bölüm 28 ila 32. ayetler arasında. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendisini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler onun bedeninin üyeleriyiz. Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kiliseyle olarak söylüyorum der. Bu bize yavaş yavaş açılan bir gizdir. Evlilik ilişkisi harika bir ilişkidir. Tanrı'nın insan için kurumsallaştırdığı en eski törendir. Başlangıçtaki Adem bahçesine dek geri gider ve önemlidir. Burada anlaması güç olmakla birlikte evliliği anlamamıza yardımcı olan başka bir nokta daha vardır. Kadın ve erkek tek ve aynı beden olmaktadır. Bu nasıl olabilir? Hiç güzelliği annesine, huyu babasına benzeyen bir çocuk gördünüz mü? İşte ikisinin birleşip tek beden olduğu yer odur. Ancak aslında daha derin bir durum var. Karısını seven bir erkek kendisini sevmektedir. Bu kadın için de geçerlidir. Kocasını seven aslında kendisini sever. Bundan daha derin bir ilişkiyi düşünemiyorum. Yaratılış 2. bölüm 23, 24 ve 25. ayetler bu durumu anlatarak şöyle der. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı diyor. Burada çok yakın ve kişisel bir ilişki söz konusu edilmektedir. Karı ve kocanın birbirlerini çok iyi bildikleri ve birbirlerinden hiçbir şeyi saklamadıkları bir evlilik gerçekten güzel olacaktır. Bu durumda birbirlerini bilip seveceklerdir. Elçi Paulus, bu giz büyüktür ve ben bunu Mesih ve inanlar topluluğuyla ilgili olarak söylüyorum der. Cennette hepimiz ona benzer olacağız. Yuhanna, 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette şöyle der. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Ve o zaman sevgili dostum onunla birlikte oluşumuzu sonsuza dek kutlayacağız.